Ayrım 8, sayfa 72. Alman kamp idaresi daha başlangıçta personel sayısında tasarruf amacıyla rehine ve tutuklulara bazı yetkiler ve görevler vermişti. Bir baş tercüman, özel tercümanlar, kamp amiri, yardımcısı, tutuk sayısına göre kolbaşları atamışlardı rehineler arasından. Kampın günlük işlerini bunlar düzenliyor, angaryaları, yemekhane ve temizlik işlerini bunlar kotarıyor, koğuşlardaki düzen ve disiplini bunlar sağlıyordu. Bu onların kurşuna dizilmekten, kırbaçla dövülmekten, Almanların her türlü hakaretine katlanmaktan kurtulmuş olmaları anlamına gelmez. Tam tersine, eğer bu arkadaşlar Almanların birer sadık ajanı, onların güvenilir birer adamı olmazlar, SS'lere körü körüne itaat etmezlerse, akıbetleri bizimkinden daha da beterdir. Bu temsilcilerimizden bu kitapta sırası geldikçe mümkün olan adalet anlayışı çerçevesi içinde bahsedilecektir. Anlayışla durumları incelenecektir. Şimdi kampta tam 2750 baş tutuk var. Baş diyorum çünkü bu başlar arasında 10-12 yaş arasında 4 sevimli sübyanı da hesaba katmamız gerekiyor. Bunlar da tutuk hem de tam tutuk. Ağır suçları var. Onlar da birer milli savaşçı. Merlin sokağındaki sorgular sırasında aldıkları şeref nişanlarını zayıf sırtlarında, ciddi yüzlerinde görmek mümkün. Bunlardan birinin bileklerinde kelepçe izleri var. Demek bu çocuk da o en ağır işkenceye, kollarından tavana asılmak işkencesine tabi tutulmuş. Bu çocuklar da bizimle birlikte sabah karanlığında kalkıyorlar yataktan. Yoklama için sıralarına girmekte geç kaldıkları zaman görecekleri muamele biz büyüklerinkinin aynı. Yetersiz uykularından o anormal, o endişeli uyanışlarından ötürü şişik gözlerini ovuşturarak, şaşkın korkular geçirerek koşup sıralarına giriyorlar her sabah. Dikdörtgenin iki kenarının meydana getirdiği bir açı biçiminde diziliyor tutuklar sabah yoklamalarında. Angarya bölükleri, temizlik kolları, mağlul bölükleri ve başka çalışma ve iş kolları birbiri ardınca sıralanıyor ve dikdörtgen açısının üst kenarını teşkil ediyorlar. Bunların yüzleri batı yönünde. Tutukların asıl kalabalık kısmı açının uzun dik kenarını teşkil ediyor. Bunların da yüzleri kuzey yönünde. Bir dikdörtgen açısının iç kısmında kol başları, bölük başları fır dolayı dönüyor, bağırıyor, ihtar ediyor, sözde korkutuyor, düzeni, disiplini sağlamaya çalışıyorlar. 10 dakika içinde her şey tamam olmalı. Kamp yoklamaya hazır duruma gelmeli. Başlar sayılmalı. Başlar bazen 3-4 kere sayılmak gerekiyor. Yunanlı siyasiler hep sonlara doğru, son dakikalarda arz-ı endam eylemekte çoğu zaman. Onlar da tutuk. Buradaki görevleri de temizlik işleri. Ama bu arz-ı endam durumunu onlar bilerek, bir zamanlar özgür dünyada bizim ve memleketin efendilerimiz olduklarını bizlere hatırlatmak amacıyla bunu unutmamız için yaratıyorlar. Ama bunun baş nedeni bu mu ola acep? Bir ölüm adayının son anda çıldırıp para cüzdanını da mezara koymamızı istemesini bir düşünün. Daha feci bir durum olamaz bir ölüm adayı için. Bir rehinenin resmi elbise, frak, smoking giyerek kırbaçlanmak istemesini düşünün. Daha komik bir durum olamaz bir ölüm adayı için. O kurumlu hallerine baktıkça bu zavallı siyasilere acımaktan başka bir şey gelmiyor içimden. Tüm sarsak herifler, evet tüm sarsak, tam isteyip de bulamadığım sıfat. Sarsak dağılmasınlar diye çivilemişler gibi dökülüyorlar tüm. Bıraktıkları intiba bu insanda. Memleketimizle esaslı köklü hiçbir bağları, ilişkileri yok bu siyasilerin. Adi mahkumların bütün niteliklerini taşıyorlar. Bu çeşit mahkumlar eksik bir yanları olduğunu hissederler. Bu da kendilerine irade ve teşebbüs hakkının tanınmamış olmasından. Bu hakkın tanınmaması için gereken her türlü engelin konmuş bulunmasından ileri gelir. Başarı karşısında, özellikle kendi eski benlikleri, kişilikleri karşısında bir aşağılık duyguları vardır bunların. Başkaları bu eksik yönlerinin farkına varmasınlar diye işi kabadayılığa dökerler. Önüne gelene sövüp sayarlar. Vurdum duymazlıktan gelirler. Herkese kafa tutarlar. Ellerinden gelirse avluda, o da 3,5 atarak volta vurup sigara tellendirirler. Bütün bunlar kendi kendilerine ve başkalarının ne adam olduklarını hatırlatmak içindir. Ne yaman adam olduklarını, dilediklerini yapabildiklerini göstermek, küçük dağları biz yarattık diyebilmek için. Bu adi tutuklardan biri burada Haydari'de olsa, bir de önemli bir kişiliği bulunsa, yapacağı tek iş küfretmeyi, kabadayılık taslamayı bir yana itip, ağırbaşlı, resmi bir tavır takınmak, yoklama yerine en son dakikada kolbaşının kimin henüz gelmediğini bulmak için, iflanın kesildiği anda teşrif buyurmak olurdu. Söylemiştik, bu sorumlu görevliler de birer tutuk. Yoklama zamanında hazır olmaz ya da bölüğün kuvvesi eksik, yanlış gösterilirse elbette ki Almanların kırbacı bunların mukavvadan yapılma terfiyelerine saygı göstermeyecektir. Bu Yunanlı resmi şahsiyetlerin, bu siyasilerin yeri daha çok her türlü iradenin yok edildiği adi cezaevleri olmak gerekirdi. Yukarıda söylediğim gibi çok başka işlerin yapıldığı bu kamp değil. Her sabah her ne olursa olsun tam 6'ya çeyrek kala hiç sektirmeden Alman garnizon erleri gelip kalabalık rehineler sırasının karşısında yerlerini alırlar. Şimdi dikdörtgenin 3. kenarı da tamamlanmıştır. İç garnizon bir çavuş, bir onbaşı ve 13 SS erinden ibaret. Bunları tam teçhizat ancak bu saatte görebilirsiniz. Yoklama bittikten sonra kampta sadece tabancaları ve kırbaçlarıyla dolaşırlar. Haydari kampı rehineleri de adi tutuklar gibi aynı çökmüş, iradesiz, aşağılık duyguları içinde bir ruh haletine sahip olsalardı, bu Alman gösterisine tüfeklerin, otomatik tabancaların, el bombalarının sağladığı bir kuvvet üstünlüğü gözüyle bakarlardı. Ama Haydari rehineleri oturup bu korkunç, bu amansız dünya hakimleri üstüne alaylı, matrak dedikodular bile düzebiliyorlar. Durumlarına göre hepsine birer lakap bile takmışlar. Şu ince, ıstaka gibi uzun boylu, Macar asıllı, yalanmış suratlı adamın adı Antonio değil artık. Bu isim yok olmuş, yerini Çiroz'a bırakmış. Onun yanındaki o yüzü belirsiz, manasız suratlısı, alın kaidesiyle birlikte üçgen şekilde gelişen bir kemik yığınından ibaret yüzüyle bu dünyada olmaz olmaz. Kim bilir hangi Fräulein'in aşık olduğu herif de kampta it lakabıyla anılmakta. Bu iç garnizon erlerinin orta yerinde Kovaç dinelmekte. 18 yaşında ya var ya yok. Zayıf, tüysüz, küstah, mahmun kılıklının biri. Bir elinde sadece 1,5 parmak kalmış. Taşıdığı tüfek boyundan büyük. Bunun da lakabı Piccolo. Talihsiz bir çocuk düşürme olayının ürünleri olan bu adamların üzerindeki teçhizat rehinelere vız gelmekte. Onlar bu zavallıların sadece kusurlu, eksik yanlarıyla ilgilenmekte. Komik taraflarını kaçırmamaya çalışmakta. Onbaşılarının karşısında nasıl tir tir titrediklerini gördükçe müthiş keyif çatmaktadırlar. Anlattıklarına göre kamp komutanının köpeği bir gün yoklama sırasında hiç beklenmedik bir anda iki sıçrayışta bu iç garnizon erlerinin karşısına gelip duruvermiş. Erler otomatik olarak topuklarını çarpıp hazır ol vaziyetine geçmişler. Kılıçlarını çekip selam durmuşlar. Haydari rehinelerinin bu ruh haleti onların bu kara göz perdesi kişilerinden korkmadıklarının ispatı. Haydari rehineleri bu komik tiyatrocuları kendilerince elden geldiği kadar gülünçleştirmiş. Şu yoklama saatinin trajik anlarında bile her sabah komik bir unsur olarak karşısına dikmiştir. Bir motor gürültüsü duyuluyor. Herkes doğu ve batı yönlerine bakıyor. Uçak değil bu. Şoseden gelen otomobil gürültüsü. Geliyorlar diye bir fısıltı başlıyor. Binlerce ağızdan birdenbire. Römorkör var mı? Görebildin mi? Römorkör var mı arkasında? Daha görünmüyor iyice ama kamyonun önünde Merlin'in ufak arabası var. Merlin geliyor, Merlin geliyor. Kosti duydun mu? Merlin geliyormuş. Merlin'in küçük otomobili öndeymiş. Çocuklar römorkör de var. Duydun mu? Yani römorkör de varmış. Ha bak mutlaka ayıklama var bugün. Daha fazla angarya mı alacaklar acaba? Hadi sen de. Öyleyse neden kamyonun önünde küçük otomobil söyle bakalım. Listeyi zamanında yetiştirmek için mi böyle hızlı geliyorlar dersin? Yok be yahu, kamyonda muhafızlar olduğu zaman küçük otomobil önden gider hep. Kontrole lüzum kalmaz da ondan. Doğru söyledin. Desene, bugün bize yeni arkadaşlar getiriyorlar. Bak muhafızlar var. Bütün bu sonuçlar, tahminler, haberler daha otomobil kafilesi 2 kilometre uzaktayken başlar. Tam önümüzdeki sırada çok toy, saf, bir aydın kişi duruyor, stavros çıkarıyor. Sonra ayağının ucu ile küçük bir taşı çıkarmaya çalışıyor toprak zeminden. Oysa bu taşın ona hiçbir zararı yok. Sonunda başarıyor bu işi, çıkarıyor taşı. Taşın yerinde ufacık bir çukur peydahlanıyor. Aydın kişi çabuk çabuk sol omzuna 3 kere tükürüyor. Küçük çukura da tükürüp taşı yeniden ayağın ucu ile yerine sokuyor. Kendisine bakıp bakmadığımız umurunda değil. Belki de hiç kimsenin kendisine dikkat etmediğini sanıyor. Ona göre şimdi herkesin derdi başından aşkın. Elleri bir türlü yerinde duramıyor. Arka cebinden mendilini çıkarıp düğüm yapıyor. Sonra ceketinin cebine sokuyor. Birden sanki elini yakmış gibi mendili o cebinden alıp sol cebine koyuyor. Çok acayip bir manzara seyrediyormuş gibi habire dilini şaplatıyor. Başını çevirip yandaki, arkadaki bölüklere bakıyor. Ama hiçbir şey gördüğü yok bu aydın kişinin. İstediği kadar gözleri fıldır fıldır döne dursun. Hiçbir şey göremiyor. Çünkü gözleri, bakışları, bütün gücü kendi içine dönük. Bir aralık devrilip orada kalmış olmasınlar diye soruyor gelen konvoyun gecikmesini düşünerek olacak. Ama bu soruyu belirli bir kimseye yöneltmiş değil. Kimseden de karşılık beklediği yok. Kamyonların, otomobillerin devrilip devrilmediğinin hiç de bilinmediğini söylediğim zaman şaşırıp kalıveriyor. Dönüp yüzüme bakıyor. Başka bir alemdeymişçesine gülümsüyor. Bana elini uzatıyor. Affedersin diyor. Günaydın. Hiç farkınızda olmadım. Yeni farkıma varmış olacak. İmkanı yok, beni tanımaz bu adam. İki laf etmişliğimiz yok aramızda. Selam sabahımız da olmamıştır. Sinirleri bozulmuş zavallının. Hande ise boğulacak, öyle öksürüyor. Gömleğinin yakası açık olduğu halde yakası sıkışıyormuş gibi başını sallıyor. Boynunu uzatıyor boyuna. Açık gri küçük otomobil kamp avlusuna giriyor. Komutanlık binasına doğru süratle gidiyor. İçinde iki SS subayı var. Her sabah olduğu gibi bu sabah da dizlerinin üstünde birer siyah el çantası. Vay anam vay, siyah çantalara bak. Hem de şişik. Bu uğultu bölükten bölüye yayılıyor. Bütün kamp Alman subaylarının neden olup da siyah şişik çantalar taşıdıklarına güya şaşıyor. Belli, bugün listeler kabarık diye bir ses duyuluyor bir yandan. Duydun mu Mihal? Bak, bugün listeler kabarıkmış. Öyleyse besbelli, bugün biz yetmezsek avludaki bankları, binaların kapılarını da kurşuna dizeceklermiş. Bunu gür sesiyle uzun kosti, hani oğlunun kurşuna dizilmeye götürüldüğü gün adını duyduğu dakikada sigara dağıtan uzun kosti, o alaycı haliyle söylüyor. Bütün başlar sesin geldiği yana çevriliyor. Uzun kostinin kocaman dört köşe gövdesiyle temizlik bölüğünün tam orta yerinde dinlenmiş millete de besümler yağdırıyor. Gözleri sanki okşuyor insanı, öylesine tatlı bakışları. Görünüşü insana güven veriyor, emniyet veriyor. Yandaki bölükler birbirine ne olduğunu, uzun kostenin ne dediğini soruyorlar. Bu ayaklarının ucuna kalkmış etrafı görmeye çalışan yüzlerce rehinenin haline bakıp tekrar ediyor uzun kosti. Bugün öyle çalıştıracağım ki sizi imanınız gevriyecek alimallah. Tahta kurusu sürek avı var bugün haberiniz ola. Bugün kurşuna dizilmeye sadece kovaçla Bulgar'ı alıp götürecekler. Bir de sigarası olanları. Aklınızı başınıza devşirin maskaralar. Kamp kendinden geçmiş. Her şeyi unutup makaraları koyvermiştir. Gözler pırıl pırıl. Sorumlu kolbaşları düzeni sağlamak için sağa sola seyirtiyorlar telaşlı. Çok az kimse bilir içimizden uzun kostenin ne adam olduğunu. Onun ne kampta ne de dışarıda eşi menendi yoktur. Şimdi avluya büyük otomobil giriyor. Ardında treyler de yok. Muhafızlar da yok. Demek bugün kurşuna dizilmek de yok. Uzunca bir ağ yayılıyor dört bir yandan göğüslerden bir mezar taşının kalktığını müjdeler gibi. Otomobil 15 no'nun önünde duruyor. Tecrit binasının avlusunda. Belli ki bir angarya ekibi alıp götürecek Mardin'e. Demircileri, marangozları, inşaat işçilerini bir de tabelacıyı. Aynı otomobile sorguya gidecek olanlar da binecek. Bu gidecek olanlar akşam tam saat 6'da hep birlikte çoğu yalan yanlış bir sürü haber ve toplayabildikleri kadar izmaritle bazıları da sorguda aldıkları yaralar. Ama hepsi de uzun yıllardan sonra Sıla'ya dönen Yunan asıllı Amerikalı edası ile aynı otomobille kampa geri dönecekler. İş böyle olunca nöbetçi kulübelerindeki çifte makinelilerin anlamı o kadar kara olmuyor. Bak gördün mü Marco? Ne dediydim ben sana? Gördün mü ne rüya ha? İşte rüya dediğin böyle olur. Ben size daha dün gece söylemiştim de inanmamıştınız. Zaten siz hep kötüye yorarsınız. Bu son sözleri şeytanları kışlamak için 3 kere sol omzuna tüküren, ufacık bir taş parçasından boşalan deliğe onları gömmek isteyen o biçare aydın kişi söylemişti. İşi sağlama bağlamak için mendiline de bir düğüm atmıştı ya, işte o. Zavallı, kendisini daha rahat hissediyor şimdi. İnsan elbet korkar, korku insanlar içindir. Ama kampa bir kural, bir gelenek olmuştur artık. Histerilere, hurafelere, tabansızlıklara tenezzül etmeden gerçek bir Yunanlı gibi vekarlı öleceksin eğer öleceksen. Türkü çağırarak yiğitçe ölümle karşılaşmayı beceremiyorsan, hiç olmazsa bu kadarını yap Ezrail'in karşısında. Biri sırasından çıkıp yanıma geldi. Kulağıma bir şey fısıldayıp gitti. Karşılık vermeye vakit bulamadım. Bulabilseydim kendisine hiç şaşmayacağımı, her şeye hazır olduğumu söyleyecektim. Bu adamda hep sağlam, doğru haberler vardır. Bugün de böyle olması gerek. Burası önemli değil. Ajanın biridir bu herif. Kurşuna dizilecek olanların isimlerini Almanlardan genellikle doğru olarak almaktadır. İdarenin köpekleri, 3 tane haliskan kurt köpeği zıplayarak yoklama yerine geliyorlar. Köpekler bu halleriyle efendilerinin de yeni efendimizin de buraya gelmeye hazırlandığını haber veriyorlar bize. Neredeyse kapının eşiğinde görünecek. Kasketlerinizi, çıkarın yahu şapkalarınızı. Çıkarsana be takkeni, ne bekliyorsun? Yahu çıkarsana şapkanı, merasim mi gerek? Komutan kapının eşiğinde görünür görünmez, aşağı yukarı 500 metrelik bir mesafe, bu gülünç hikaye her gün tekrarlanır durur. Komutan sırık gibi bir herif. Kısa pantolon, kısa kollu gömlek giyiyor. Upuzun kollu, asık suratlının biri. Bakışları kupkuru, cansız. Aynı yalınlık, aynı isabetle ister insan gövdesine, ister bir kum torbasına saplanmaya hazır, keskin bir hançer bu adamın bakışı. 3 adım arkasından yardımcısı da geliyor. Hiçbir özelliği, olağanüstü hali olmayan sıradan bir Alman subayı. Ama bu sıradan Alman subayının önemi ve kişiliği elindeki zarflar yüzünden hatırı sayılır bir değer kazanıyor. İçlerinde akla karanın gizlendiği 2 kırmızı zarf bunlar. Sevinç ve acının gizlendiği. Çoğu zaman sabah yoklamalarında bu zarfların içinde günlük angarya listelerinin yazıldığı 4 köşe bir kağıt parçasından başka bir şey yoktur. Buna rağmen hayal gücümüzü gıdıklamak, sinirlerimizi iğnelemek amacıyla bu zarfları hiçbir sabah yanından ayırmaz komutan yardımcısı. Komutan 1-2 dakika muhafızları teftiş ediyor, tekmil alıyor, günün yüksek kamp amirini tayin ediyor. Bu iş için genellikle kovaçı seçiyor. Bugün de öyle oldu. Rehinelere bugün de rahat yok. Sabahtan akşama kadar habire kovalanacaklar, gizlenecek yer bulamayacaklar, nefes alamayacaklar, hasta da olsalar bir yere sığınıp dinlenemeyecekler. Doktor istediği kadar istirahat vermiş olsun. Komutanın gelmesiyle her türlü fısıltı bıçakla kesilircesine sona eriyor. Soluklar bile yavaşlıyor. Kamp artık nefes almıyor. Öyle oluyor her taraf. Binlerce göz hipnotizm edilmişçesine bu zarflara dikiliyor. Mıknatıs var sanki bu zarflarda. Komutan SS'lerin teftişini bitirdikten sonra bize dönüyor. Upuzun boyu, asık suratı, hain gözleriyle bir Ezrail gibi öylece bize bir süre bakıyor. Kampın Yunanlı baş meydancısı çektiği dikkat komutundan sonra yardımcısı ve 2 tercümanla birlikte telaşlı adımlarla komutanın bu her şeyimize hükmeden tarihin tanıdığı en gaddar, en korkunç efendisi Haydari Kamp komutanı SS Albayı Radomski'nin yanına gidip esas vaziyette beklerler. Komutan böyle tekmil alır. Hareketleri yavaş, ağır ama keskindir, manalıdır. Cebinden çıkardığı bir not defterindeki rakamlarla kendisine verilen rakamları karşılaştırır, defteri kapar. Aynı kayıtsız ama keskin hareketlerle tekrar cebine yerleştirir. Bu aralık gözlerimizin içine bakmayı da ihmal etmez. Sonra cebinin düğmesini ilikler, aynı ağır hareketle sağ elinin işaret parmağını oynatır. Bu rahat demektir. Dikkat komutunda olduğu gibi rahat komutunun da iyice duyulması gerekir. Ama bugün öyle olmadı. Tam bu sırada tam teçhizat Alman askerleriyle dolu bir kamyon avluya girip 15 No'ya doğru ilerlemeye başladı. Muhafızlar, refakat müfrezesi. Başka ne olacaktı yani? Nakil var, bugün mutlaka başka bir kampa gidecekler var içimizden. Belki de Almanya'ya sevkiyat var. Komutan ulumaya başlıyor, tercümanlar kırbaç yemişçesine oradan oraya koşuyor, Yunanlı kamp amiri durmadan komut veriyor. Hazır ol, rahat, hazır ol, rahat. Komutandan bir homurtu geliyor, tercümanlar hemen tercüme ediyorlar. Susun, konuşmayın, bir homurtu daha, önünüze bakın. Tam bu sırada garip bir şey oldu. Bizim uzun kosti birden olduğu yerde kısalıverdi. Yarı diz çökmüş durumda, beşlik sıraların arasında dolaşmaya, bir şeyler toplamaya başladı yerden. İyice bakınca yanılmadığımı, sigara toplamakta olduğunu gördüm. He aptallar, hep kötüye yorarlar, hep. Uzun kosti sigara toplama işini bitirip yerine dönerken söyleniyor yüksek sesle. Dileyen yoklamadan sonra teşrif buyurup bendenizi görebilir. Ama bak hava alırsınız. Atmasaydınız sigaralarınızı. Sırasına girip yeniden upuzun olunca da ekliyor. Hele bakın da şu cenabetlere. Bu sefer yandaki bölüğün sıraları arasına dalıp habire sigara topluyor. Yoklamadan sonra flörte gelirsiniz benimle. Hepsini tek başıma tüttüreceğim, haberiniz ola. Demek yoklamadan sonra da hayatta kalma ihtimali var. Demek insan aklına kötü şeyler koymamalı, kötü şeyler düşünmemeli. Şimdi bu düşünceler hakim oluyor rehinelere. Kosti'ye ölüme meydan okuyan bir yiğit gözüyle bakıyor şimdi herkes.